Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 10 Aban 1401, Hicri Kameri 6 Rebiüsani 1444 ve Miladi 1 Kasım 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Say Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye ile Rusya arasında enerji anlaşması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın korunan yaban hayatı, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı turizmli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Paşinyan ile basın toplantısı düzenledi. İran ile Ermenistan arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. İran ile Rusya, Avrasya Birliği ile serbest ticaret anlaşması için mutabakata vardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran Rusya ile ihat eder ki yapmıyor dedi. Ve Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü. Şimdi haberler.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Tahran'a gelerek Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi tören ile karşılandı. Ardından Reisi ile Paşinyan ortak basın toplantısı düzenlediler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Karabağ ve bölgedeki son durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Reisi Paşinyan ile yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran ziyareti hakkında Sayın Paşinyan'ın İran ziyareti iki ülke ilişkilerinin geliştirmesi açısından bir durum noktası olacaktır dedi. Reisi, komşuluk politikası İran hükümetinin en çok önem verdiği politikalardan biridir. Ermenistan Başbakanı ile birkaç toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, özellikle bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirmesini ele aldık ifadesi kullanıldı. Bu sene İran ve Ermenistan arasındaki ticaret hacminin %42 oranında arttığını belirten reisi, Ermenistan ile ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, Güney Kafkasya bölgesinin İran tarihinin ve kültürünün bir parçası olduğuna dikkat çekerek bu bölgenin güvenliğinin İran için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'e sözlerini şöyle sürdürdü. Ermenistan Başbakanı ile bugün yaptığımız görüşmede bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini, her türlü dış müdahalenin bölgede sorun yaratacağını vurguladık. Kafkasya bölgesinin kapasiteleri bu bölgede istikrarlı güvenlik ve barışı garanti edebilir. İbrahim Reis'e Erivan ve Tahran arasındaki ilişkilerin artması için iki taraf arasında sağlanan anlaşmaların hayata geçirmesini de temenni etti. Paşinyan ise bugünkü ikili görüşmede Suçi'deki düzenlenen Ermenistan-Rusya-Azerbaycan üçlü zirvesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Reis'e bilgi verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reis'i ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Ermenistan Başbakanı İran mutlaka Karabağ sorunu ve Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkileri hakkında yeterli bilgi sahip olmalıdır diye konuştu. Paşinyan Sayın Reis'inin bölgede istikrarlı barış ve güvenliğin tesisi konusundaki görüşüne de katılıyorum dedi.
İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i bugün Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Görüşmenin ardından İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki doğalgaz ve elektrik takas anlaşması 2030 yılına kadar uzatılacak. Konuya dair açıklamada bulunan İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecir Çökeni, İran şu anda Ermenistan'da günde 1 milyon metreküp doğalgaz ihraç ediyor. Yeni anlaşma ile gaz ihracatı ikiye katlanacak dedi. İran ile Ermenistan 2004 yılında doğalgaz ve elektrik takasına ilişkin 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca İran'dan Ermenistan'a doğalgaz ihracatı yapılırken karşılığında İran Ermenistan'dan elektrik enerjisi ithal ediyor.
İran ile Rusya 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından 4 mutabakat zaptına imza attılar. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Rusya 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından bugün iki ülke arasında 4 işbirliği belgesine imza atıldı. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasında İkili ilişkilerin geliştirmesine ilişkin stratejik belgeyi Petrol Bakanı Cevad Hoca ve Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak imza attı. İran Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Ali Fikri ve Rus mevkidaşı Vladimir İliçov ise İnceburun Germsar Demiryolu projesinin elektriğe bağlanması için kredi anlaşmasını imza attılar. İran ile Rusya ayrıca sağlık alanında ve EPC projelerinin uygulanmasına ilişkin işbirliği anlaşmalarına imza attılar.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Moskova ve Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşmasını yakında imzalama konusunda mutabakata vardığını duyurdu. İran-Rusya Ortak Komisyon toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Novak, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında yakın gelecekte serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmak ve ikili ticari ilişkileri geliştirmek için tüm engelleri kaldırmak için Tahran ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Noak'ın sözlerine göre İran ile Rusya arasında ticaret hacmi yılın ilk 8 ayında %36.4 oranında artışla 3 milyar 300 milyon dolara yükseldi. İran ile Rusya'nın ticaret hacminin yakında 4 milyar dolara çıkacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran ve Moskova'nın savunma alanında işbirliğine işaretle İran'ın Rusya'ya İHA tedariği yapmadığını belirtti. Amerika başta olmak üzere bazı Batı ülkeler son sıralarda İran'ı Rusya'ya İHA satmakla suçluyor. Tahran ve Moskova ise defalarca bu iddiaları reddetmiştir. Dışişleri Sözcüsü Kenani bu bağlamda, Hırvat basınını yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna savaşına yönelik kesin politikasının bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, iki çatışma taraflarına silah gönderilmemesi, savaşın durması ve insanların göçsede olmasına son verilmesinden ibaret olduğunu belirtti. Yetkili İran olarak Ukrayna yetkililerine İran İHA'larının kullanılmasına dair ellerinde bir kanıt ve belgenin varsa eğer sunmalarını istediğini sözlerine ekleyerek İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için İHA teslim ettiğine dair iddiayı kuvvetle reddetti. Kenani sözlerinin devamında İran ile Hırvatistan'ın işbirliğine işareti, dostluk ve işbirliğinin İran'ın Hırvatistan'a ilişkin sabit politikası olduğunu söyledi. Kenani nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin olarak nükleer anlaşmaya dönmek için son adımlarda olduklarını Amerika'nın yapıcı girişimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve iddiaların dosyasının kapatılması ve yaptırımların kalkması gerek dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün El Meyadin televizyon kanalına verdiği röportajda İran'ın nükleer programıyla ilgili suçlamaların ve iddiaların dosyasının kapatılması ve yaptırımların kalkması gerek dedi. Muhammed İslami açıklamasının devamında bir anlaşmada tüm tarafların anlaşmaya bağlı kalması gerekir. Biz diğer tarafların yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere anlaşma içeriğine bağlı kalması şartıyla 2015 yılında imzalanan anlaşmaya bağlıyız ifadelerini kullandı.
Tahranlı vatandaşlar Almanya'nın İran'daki son olaylarla ilgili ön yargılı tavrını protesto etmek için bu ülkenin büyükelçilerinin önüne toplandı. Batılı ülkelerin İran'daki kargaşalara desteğinin devamında Almanya Dışişleri Bakanı paylaştığı bir dizi tweet'te İran aleyhinde temelsiz iddialarda bulunarak İran ile ilişkileri normal şekilde sürdürmenin mümkün olmadığını iddia etti. Bugün Tahran'da gaziler ve şehit ailelerinin yanı sıra diğer vatandaşların katılımı ile Almanya'nın büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak Almanya yönetiminin son olaylara yönelik yaklaşımını protesto ettiler. İslami Kılavuz rehberi Şehit Hac Kasım Süleymani ve diğer şehitlerin postallerini taşıyan vatandaşlar basın toplantısında Şiraz'ın Şaşıra Türbesi'ndeki terör eylemini ve kargaşa sorumlularının girişimini telin ettiler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği 155 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.580'e, vaka sayısı ise 7.557.805'e çıktı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir işbirliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul mutabakatının uygulanması ile ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti. Birçok konu gibi bu meselede de çözüm odaklı bir işbirliğine tesis edeceklerine emin olduğunu ifade eden Erdoğan, tahıl krizine yapıcı yaklaşım ile çözmeleri durumunda müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları teşvik etmiş olacaklarını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valdai Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. Öte yandan Rusya'nın tahıl koridorunu askıya aldığına yönelik açıklamasının ardından dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi yapan Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün sabah saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kobrakov ile telefonda görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tahıl kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Putin ile görüşecek dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahıl kriziyle ilgili yeni açıklamalara imza attı. Birleşmiş Milletler ile süreci takip ediyoruz diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Kırım'daki gemilere yapılan saldırıların ardından tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Karadeniz tahıl girişimi anlaşması konusunda açıklamalarda bulunmuş ve anlaşmanın gereği olarak Rus tahılını ve gübresini kapsayan yaptırımların tam olarak kalkmadığını belirtmişti.
AK Parti İsveç yönetiminin Ankara'nın bu ülkenin NATO'ya üyeliği için kazanma çabaları ve vaatlerini yetersiz niteledi. Bu bağlamda açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in Ankara'nın NATO'ya üyeliği için memnuniyetini kazanma çabalarının yetersiz olduğunu belirtti. Çelik, Ankara'nın bölücü terör örgütü mensuplarını bastırma sözleri konusunda rahatsız olduğu için bu ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı çıkmasından vazgeçmesinin ancak daha ciddi girişimleriyle mümkün olacağını belirtti.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı terör örgütü PKK-YPG'nin direkt sabotaj taburu sorumlusu Serden Pirserhat Harun Kod adlı Ersin Şahin'i Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kaynaklarına edinilen bilgide 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDGH bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK-YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik silahlı ve bombalı eylem talimatlarını veren örgütün sözde derik sabotaj taburu sorumlusu Şahin, MİT'in sınır hattında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Amerika, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Dede Ağaç Limanı'na 600 asker ve saldırı helikopterleri konuşlandıracak. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut krizin son dönemlerde daha da belirginleştiği şu dönemde Amerika Dede Ağaç Limanı'na askeri güç sevk edecek. Geçen sene Yunanistan ve Amerika arasında imzalanan 5 yıllık savunma anlaşması gelince Dede Ağaç Limanı'na binlerce askeri personel, zırhlı araç ve tank gibi askeri teçhizat yerleştirmişti. Yunanistan medyasının paylaştığı haberlere göre Amerika bu defa Kasım ayı içerisinde Teksas eyaleti Fort Hood bölgesindeki saldırı helikopterleri ağırlıklı 1. Ordu ve Havacılık Tugayı'nı ve 600 askeri personeli Dede Ağaç Limanı'na konuşlandıracağı yazıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yayınladığı Türkiye'deki uyuşturucu salgınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun rolü olduğunu iddia eden videosu üzerine Soylu'dan yanıt geldi. Türkiye İçişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta CHP'nin liderinin Fethullah Gülen ile görüştüğü iddialarını yeniledi ve buna dair ses kaydının olabileceği imasında bulundu. FETÖ elebaşı ile görüşmedim dediği görüşmeyi yapıp yapmadığı bunun tanıkları var diyen Soylu iddialarını şöyle sürdürdü. Bir diş muayenehanesinde sen kiminle bir araya geldin? Burada o tarihteki 15 Temmuz girişimi olmadığında sen acaba 15 Temmuz girişiminin mottosu olan cümleyi kullandın mı kullanmadın mı? Büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebilirler mi? Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur?
Ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, Siyonist İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarına er ya da geç karşılık vereceklerini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad, Siyonist rejimin Şam'a yönelik hava saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmede, ülkesinin uygun bir zamanda bu saldırılara karşılık vereceğini vurguladı. Faysal Miqdad bu saldırılarla ilgili tutumumuz nettir. Tel Aviv'i er ya da geç tüm bu düşmanlıklarına yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz. Biz şu anda yüzleşmek istemiyoruz ve şimdi ihtiyacımız olan şey yüzleşmek ve yıkıntılar üzerinde durmak değil bilgiliktir, dedi. Siyonist İsrail güçleri iç savaşın başladığı 2011 yılından beri aralıklarla Suriye'ye hava saldırıları düzenleniyor.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran tarafından Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruma alınan yaptırım kararı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı pazartesi akşamı yaptığı açıklamada bazı Amerikalı kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını duyurdu ve yaptırım listesine 10 kişi ve 4 Amerikan kurumunu dahil etti. Konuyla ilgili yayınlanan bildiride şöyle yazıldı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, aşağıdaki kişi ve kurumları insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışmak, İran'da şiddet ve kargaşayı teşvik etmek, terör eylemlerini kışkırtmak ve teşvik etmek, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki çaba ve faaliyetlerine karşı koymak ve nihayetinde ekonomik terörizm örneği olan İran halkı üzerindeki baskıyı artırmak nedeniyle yaptırım altına alıyor. Yaptırım listesine alınanlar arasında Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Komutanı Michael Conella, CENTCOM Komutan Yardımcısı Gregory Gillon, Amerikan Erbil'deki Hava Üssü Komutanı Scott Disormix, Amerikan Enterprise Kuruluşu ile Demokrasileri Savunma Bakanı Mali ve Ekonomik Güçleri Merkezi Başkanı Juan Zaret, Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı İcra Müdürü Mark Wallace, Amerika Hazine Bakanlığı Başkan Vekili Vali Adimo, Amerikan Hava Kuvvetleri 9 Bölge Komutanı Alex Grinkoy, Amerikan Başkanı Siber ve Yeni Çıkmış Teknolojileri alanındaki Ulusal Güvenlik Danışmanı Anne Neuburg, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Sivil ve Psikolojik İşleri Komutanı Isaac Johnson, Amerika Hazine Bakanlığı Mali Bilgiler ve Terörizmden Sorumlu Bakan Yardımcısı Brian Nelson yer alıyor. Ayrıca Nükleer İran'a Karşı Birlik Vakfı, CIA, Amerika Hava Kuvvetleri, 9. Bölge Komutanlığı ve Amerika Ulusal Muhafızları da İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım listesinde yer alan tüzel kişilerdir. İran'ın Amerikalı yetkililer ve kurumların aldığı yaptırım kararı, Amerika'nın İran'ın iç işlerine doğrudan müdahalesine karşı koymak ve İran halkına karşı yaptırımların uygulanmasına katılmaya karşı ve de Amerikan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırım yaklaşımına karşı bir önlem olarak gerçekleşti.
İran'da son zamanlarda yaşanan olayların ardından Amerika birkaç kez müdahaleci açıklamalarda bulunarak bildiriler yayınlayıp İranlı şahsiyet ve kurumlara yaptırım uygulama kararı aldı. Amerika Batı Blok elebaşı olarak Trump döneminden İran'a maksimum baskı siyaseti çerçevesinde sadece çeşitli yaptırımlar uygulamakla İran'da sosyal huzursuzluklara destekle ekonomik baskıları yoğunlaştırmakla kalmadı. Üstelik arada bir herhangi bir bahane ile İran'ın iş işlerine müdahaleye çalışarak Hicri Şems'i 1398 yılında benzin fiyatlarının artması veya Hicri Şems'i 1388 yılında Cumhurbaşkanlık seçim sonuçlarına itiraz bahanesiyle isyancıları ve şiddet içeren eylemlerde bulunanları veya kamu malına zarar verenlere teşvik etmek ve desteklemek için elinden geleni yaptı. İran'da Mahsa Emini'nin ölümü bahanesiyle son zamanlarda yaşanan huzursuzluklar, Washington'un bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine müdahale etmek ve daha fazla huzursuzluğu kışkırtmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden olmuştur. Amerikan müdahaleci tutumlarına ilaveten sanal ortam ve internete yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda vaatlerde bulunarak bu rahatsızlıkları kendince körüklemeye çalıştı. İlginç olan ise 40 yılı aşkın İran'a çeşitli ve yoğun yaptırımlar uygulayan Amerika'nın bu kez İranlılara acıdığını ve bazı yaptırımların hafifletilmesinden söz etmesidir. Tabii bu konu hatta Amerikalı uzmanların bile alay konusu oldu. Amerikalı tanınan yazar ve gazeteci Glenn Greenwald, Washington'un diğer ülkelerdeki insanları siyasi haklarından bastırması veya savunulmasına ilişkin endişe veya öfke beyanlarını da ciddiye alan akli selime sahip kimse en imser durumda inanılmaz şekilde saf olduğunu da söylüyor. Şimdi İran, Amerika'ya karşılıklı misillemede bulunarak Washington'un tehditleri ve devrimci eylemlerinden korkmadı. Üstelik örnek alınacak bir karar ile İran'a karşı eylemde bulunan Amerikalı yetkili ve kurumlara yaptırım uyguladığını, böylece Amerika elebaşında küresel emperyalizmin siyasetleri ve eylemlerine karşı kapsamlı müdahalesine gözler önüne serdiğini de göstermiş oluyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin NPT'ye katılma zarureti başlığı altında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi Mısır'ın Siyonist rejimin nükleer silahların üretiminin ve yayılmasının yasaklanmasına ilişkin antlaşmaya katılması ve nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimine girmesi gereğine ilişkin önerdiği karar tasarısını İran İslam Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 153 lehte oyla onayladı. Buna karşı görünüşte ve propaganda amaçlı olarak dünyada nükleer silahlarla savaştıklarını iddia eden, hatta İran'ın barışçıl nükleer programı ile boş bahaneler ve Siyonist rejimin baskıları nedeniyle muhalefet eden Batı ülkeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 150'den fazla oyla kabul edilen fakat zorunluluk getirmeyen bildiri konusunda Amerika ve Kanada'ya eşlik ederek Mısır'ın önerisine çekimser oy kullanmakla bir kez daha ayrımcı ve çelişkili tutumlarını gözler önüne serdiler. Üstelik eğer söylendiği gibi çoğunluk oyu demokrasinin bir ölçüsü ise o zaman bu durumda Mısır'ın önerdiği karar taslağına 150'den fazla ülkenin lehte oy verdiği ya da bundan 2 gün önce 170 ülke benzer bir eylemde yine nükleer silah sahibi olarak Siyonist rejimi kastederek Batı Asya'yı nükleer silahlardan arındırma planının uygulanmasını talep ettiğinde Batılı hükümetlerin bu eylemi demokratik olarak kabul edilmesi. Buna dayanarak Siyonist rejimin NPT antlaşmasına katılmayı reddetmesinin veya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın düzenleyici güvenlik önlemlerini kabul etmemesinin ana ve önemli faktörlerinden birinin Batılı ülkelerin doğrudan ve dolaylı, açık ve gizli olan desteği olduğu söylenebilir. Üstelik bu yardımlar olmasaydı Siyonist rejim nükleer güce asla ve bu hızla ulaşamayacak. Uluslararası gözlemcilerin gözünden uzakta her geçen gün konvansiyonel olmayan silahları depolayıp biriktiremeyecekti. Aynı şekilde Batılı hükümetlerin desteği olmasaydı Filistin ve diğer Arap ülkelerinin toprakları işgal edilemezdi ve Batı Asya'da dünyanın diğer bölgeleri gibi barış içinde yaşar ve gelişme, yakınsama ve ilerleme yolunda adım atardı.
Bu yüzden Dimona gibi bazı nükleer santrallerin kullanım ömrünün sona ermesi veya bu rejimin içeride yayılmacı politikalarından devam etmesi ve yurt dışındaki saldırganlıkları nedeniyle bölgedeki olası çatışmalarda nükleer tesislerine yönelik olası zararları dikkate alındığında her ne kadar Siyonist rejimin nükleer gizliliğinin sonuçlarından bizzat ırkçı rejim sorumlu olsa da yine Batı ülkelerin ahlaki, insani ve hukuki sorumlulukları ve rolleri göz ardı edilemez. Siyonist rejim nükleer silah edinmeyi gündemine aldığında bu sayede stratejik derinliğindeki zayıflığı telafi etmek istedi. Bu da derinliği şeklinden füze sahasında cadirecilik gücüne ulaşamadığı bir dönemdi. Ancak şimdi işgal altındaki Filistin'in tüm bölgelerinden derinliği şeklinin füzelerinin menzili altında olduğu söylenebilir ve topyekun bir bölgesel savaşta tüm nükleer tesisleri hedef alınabilir. Nitekim bunun bazı izleri Ukrayna Savaşı'nda da görülüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi iki ülke arasında Avrupa için uzman düzeyinde uluslararası bir gaz dağıtım merkezi kurulmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü bildirdi geçtiğimiz günlerde. Rus Büyükelçi, Rusya Türkiye'ye gaz ihracatı konusunda her zaman yükümlülüklerini yerine getirdi ve bu konunun istikrarı konusunda hiçbir şüphe olmamalıdır dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz hafta düzenlenen Rusya Enerji Haftası forumunda yaptığı konuşmasında Türkiye'de en kısa zamanda bir gaz merkezinin kurulmasını ve Rus gazının Türkiye'den Avrupa'ya transferini önermişti. Bugünkü sohbetimizde bu kısa haberden ve girişten yola çıkarak son günlerde Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, merhabalar efendim.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığımızda Rusya Türkiye'yi Avrupa'ya bağlanmak için özellikle enerji alanında bir köprü olarak görmekte ve bunu da şimdi kendi gazını Avrupa'ya transferi için Türkiye'yi kullanmasını Rus Büyükelçiden duyduk. Şimdi Türkiye Rusya'nın bu enerji bakımından faaliyetlerini nasıl görüyor? Kendisi için sağlanacak herhangi bir muhtemel çıkarlarla ilgili fikriniz var mı efendim?
Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri aslında son gelişmelerle beraber özellikle Orta Doğu'da yaşanan süreç ve onu devam eden, izleyen süreçte çok daha farklı bir nitelik kazandı. Esas olarak Türkiye-Rusya ilişkilerindeki politikanın netleştiği sürecin de bu süreç olduğunu belirtmek mümkün. Çünkü daha önce yaşanan gelişmeler, özellikle iki kutuplu dünyanın yıkılması sonrasında uzun bir süre bir belirsizlik durumunda kaldı Türkiye-Rusya ilişkileri. Fakat Orta Doğu sürecinin yaşanması Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin niteliğinin açığa çıktığı süreç olmuş oldu. Rusya daha çok stratejik bir yaklaşım geliştiriyor Türkiye'ye dönük. Bunun çeşitli taktiklerine de sahne oldu aslında bu Orta Doğu müdahale süreci. Yani F-4'ler süreciyle başlayan kriz, özellikle Türkiye'nin NATO ile ve kendi müttefikleriyle yaşadığı kriz, bir bakıma da Rusya ve Türkiye ilişkilerinin biraz daha açığa çıktığı süreç oldu. Buna baktığımızda şimdi son dönemlerdeki enerji, işte gaz dağıtım şekli şeklinde ortaya çıkan ilişkiler, bunun küçücük bir parçası olduğunu görmek mümkündür. Çünkü Rusya çok daha ciddi bir yaklaşımla Türkiye'ye yaklaşıyor. Çok daha stratejik ve daha ciddi ve çok daha politik yaklaştığını görmek gerekiyor. O bakımdan Türkiye'nin işte gaz politikası, gazın çıkarılması ve gazın dağıtılması, gazın Türkiye'den Avrupa'ya taşınması gibi konular aslında Rusya'nın Türkiye'ye dönük izlediği inisiyatif oluşturma ve bu inisiyatifi doğrultusunda, kendi inisiyatifi doğrultusunda Türkiye'yi bir bakıma yavaştan, çaktırmadan şekillendirme yaklaşımı olarak da görmek gerekiyor. Bu niteliği görülmeden eksik kalacaktır sürecin değerlendirilmesi. O bakımdan Batı, yani Türkiye'nin müttefiği olan Batı, uzun bir süre özellikle S-4'ler süreci, krizi sürecinde sessiz kalıp süreci izledi. Bunun nereye varacağı konusunda bir belirsizlik vardı, onu izledi. Fakat bu izleyiş sürecinde de daha fazla inisiyatifin kaybedildiğini de görmek gerekiyor. Çünkü Rusya'nın Türkiye yaklaşımı çok daha yani kapsayıcı, kendine katıcı diyelim, kendi politikaları doğrultusunda bir şekil verme tarzındadır. Ve Türkiye'nin gaz merkezli, işte gaz noktaları vardır, gaz çıkarılma noktaları vardır. Bu konuda Rusya'nın yaptığı hamleler, yaklaşımlar vardır. Ve Rusya'nın belirleyici etkisinde Türkiye'nin gazı Avrupa'ya dağıtması demek, tabii ki burada önemli oranda bir politik alanda Rusya'nın ciddi bir kazanımı ve Batı'ya dönük de bir parça Türkiye'nin biraz daha Batı'dan koparılması anlamını taşıdığını görmek gerekiyor. Yani bunu politik bilimciler çok net olarak görebiliyorlar. İşin esası budur ve tabii ki enerji noktaları Türkiye'de ortaya çıkarılmamış, henüz keşfedilmemiş bir dizi enerji noktaları vardır. Bunu özellikle teknik alandaki gelişmiş ülkeler bunun farkındadırlar. Bunun yanı başındaki Rusya'nın şu anda diyelim Ukrayna'da yaşadığı sıkıntılar varken, orada sürdürdüğü bir savaş durumu varken Türkiye'ye biraz daha çatık kaşlarla yaklaşması karşısında Türkiye'nin acaba nasıl bir politika izleyeceği konusu da ciddi bir soru işareti olarak önümüzde durmaktadır. Bunu belirtebilirim.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu enerji alanında Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması, yani işbirliği yapacaklar sonucunda. Bu sizce Batılıların gözünde nasıldır? Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak Batılılarla ilişkileri acaba yani önümüzdeki süreçlerde etkilenebilir mi?
Şimdi Batı bunu uzun zamandır aslında fark etmiştir. Fakat bunu nedense çok da oralı değilmiş gibi de bir izlenim vermektedir. Bir şaşkınlık süreci yaşanıyor. Çünkü Türkiye'nin deyim yerindeyse biraz yapmak zorunda kaldığı dersler önüne çıkarıldı. S-400'lerin krizini bu şekilde görmek gerekiyor. Çok daha kendi iradesiyle aslında şey yaptığı bir durum değildi. Fakat bir bakıma da yapmak zorunda olduğu bir pozisyon da ortaya çıktı. Oysa her açıdan bir arızalı durum var ortada. Çünkü NATO'nun müttefiği olarak işte NATO'ya zarar verebilecek bir aparatın NATO alanına sokulma gibi bir durum yaşandı. Şimdi bu durum tabii ki işin doğasına aykırı olan, yani NATO sözleşmesinde pek olmayan, ona aykırı olan bir durum. Fakat nedense Türkiye ısrar etti. Çünkü ısrar etmek zorunda kaldı ya da zorunda bırakıldı. Bu böyle yaşandı. Fakat S-400'lerin konumlanması da tabii ciddi tartışmalara yol açtı. Çok değişik tartışmalar sürdürüldü bu alanda. Çünkü Türkiye'nin bu S-400 füzelerini kendi inisiyatifinde istediği gibi kullanma gibi bir lüksü bırakılmadı. Yani kendi inisiyatifinde değil ama oraya da bırakılmış. Türkiye'de yani NATO alanına da bırakılmış, konumlandırılmış. Böyle bir durum insan baktığında tabii ki özünde Rusya'nın NATO'ya karşı bir konumlanma ifade eden bir aparatlarını NATO alanında konumlandırması olarak görmek gerekiyor. Şimdi böyle yaşanırken Türkiye-NATO, Türkiye-Batı ilişkileri zaten baştan darbelenmiş oldu. Şimdi böyle olurken Batı uzun süre dediğim gibi yani bir şaşkınlık sürecini izledi. Acaba iş nereye varacak, nasıl bir gelişme seyredecek diye. Fakat her adım daha fazla inisiyatif kaybı oldu Batı açısından, Türkiye açısından da. Ve daha fazla alttan alta Rusya'nın kendi politikalarını, kendi inisiyatifini geliştirerek Türkiye üzerinden kendi politikalarını gündemleştirdiği bir süreç oldu ağırlıklı olarak. Ve bu böyle halen devam ediyor. Bunu daha da meşrulaştıracak bazı adımlar diyelim çok masumane gibi görülecek biçimiyle. İşte Avrupa ile bir köprü olma, Avrupa'ya dağıtım yapma, Avrupa'ya gaz dağıtımı yapma ve bunun için Türkiye'yi bir köprü olarak değerlendirme gibi öyle bir rol biçme durumu yaşandı. Ve anlayış bu. Yani bu şekliyle aslında Rusya kendi politikalarını biraz daha Batı'ya karşı da meşrulaştırarak ama Türkiye üzerinden ağırlıklı olarak inisiyatif kazanma mücadelesini sürdürdüğünü belirtmek mümkündür.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Rusya ile Türkiye arasında bir gaz merkezinin oluşturulması ile ilgili müzakerelerin devam ettiği konusu etrafında konuştuk. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin kadın haklarını savunanların Şiraz'daki terör saldırısına sessiz kalmalarına tepki göstermesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesi'nin Siyonist İsrail'in nükleer silahlarının yok edilmesini istemesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, davamızı, toprağımızı ve inancımızı savunuyoruz ve mücadelemiz 1000 yıl sürse bile İsrail'e karşı savaşıyoruz diye kaydetti. Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nehale, Siyonist toplum cani ve suçlu bir toplumdur. Bu nedenle Filistin ulusu savaşmaya devam etmelidir. Çünkü tüm insani değerleri savunmaktadır dedi. Nehale şerefli babasının Siyonistlerin kurşunlarıyla sokaklarda infazının görüntüsünün zihnini kazındığını belirterek her Filistinlinin Siyonistlerin cinayetleriyle ilgili bir hikayesinin olduğunu belirtti. Nehale açıklamasının devamında İran'da İslam inkılabının zafer kazanmasının çok büyük anlamı olan bir fenomen olduğunu kaydederek kendilerinin siyasi olarak İslam inkılabından etkilendiklerini söyledi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalı 10 yetkili ve 4 kuruma yaptırım kararı aldıklarını duyurması, Türkiye ile Ukrayna'nın tahıl koridorunda anlaşması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İranlı bilgi tabanlı şirketler tarafından yaptırım uygulanan ürünlerin yerleştirilmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İranlı bilgi tabanlı şirketler, bazıları daha önce ithal edilen ürünler geliştirmede önemli başarılar elde edebildi. Cumhurbaşkanının İran Bilimsel ve Teknolojik İşler Yardımcısının açıklamasına göre son 8 yılda İranlı bilgi tabanlı şirket ve girişim şirketi sayısı 50 şirketten yaklaşık 7 bine yükseldi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini 2022 yılını üretim bilgi tabanlı ve iş yaratma yılı olarak adlandırdı ve bilgi tabanlı şirketlerin gelişimini yeni istihdam yaratmanın en iyi yolu olarak nitelendirdi. Dünyada ve tabii ki İran'da büyüyen alanlardan biri nanoteknoloji kullanılarak antibakteriyel malzemelerin üretimidir ve bu alandaki önemli ürünlerden biri de antibakteriyel masterbatch'tir. İranlı bilgi tabanlı bir şirketin yönetim kurulu başkanı Reyhane İtifak, bu ürünün İran yapımı numune üretimine değinerek plastik malzemelerin insan hayatında artan kullanımının, bu malzemelerin sağlık ve hijyeninin geçmişe göre daha fazla düşünülmesine neden olduğunu söyledi. Reyhane İtifak bu İran ürünü plastik malzemelerin ve ürünlerin antibakteriyel özellikler kazanmasına yardımcı olur. Örneğin nanoteknolojiye dayalı bu ürün kullanılarak otomobilin direksiyon simidi veya gösterge paneli antibakteriyel olabilir dedi.
Cami Cam gazetesinde ise Irak Müceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar yer alıyor.
Irak Müceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Irak Başbakanına ve Irak'ın yeni hükümetine başarılar dilediği mesajında direnişin geçmişten beri Irak halkının yanında durduğunu ve onların sorun ve taleplerinin yanında olduğunu vurguladı. Şeyh Ekrem El-Kabi şu ifadelerde bulundu. Direniş savaşçıları kutsal amaçları gerçekleştirmek, zulmü ortadan kaldırmak, adaleti uygulamak, egemenliği gerçekleştirmek ve onurlu bir yaşam sağlamak için kefenlerini giyip Allah yolunda canlarını feda etmekte ve işgalcilere karşı savaşmaktadır. Buna dayalı olarak Sayın Muhammed Şia Es-Sudaniye, dini ve milli sorumluluk ve görevimiz gereği başarılar diliyoruz. Müceba Hareketi Genel Sekreteri, Irak'ın yeni hükümetinin bu ülkenin vatandaşlarına hizmet etmede ve dönüşüm yaratmada ve Irak'ın sorunlarını çözmede başarılı olmasını umut ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu. Sorunların ana nedeni bir yandan işgalcilerin ekonomik kaynaklar ve varlıklar üzerindeki kontrolü, diğer yandan da ülkenin sermayesinin yolsuzlar tarafından yağmalanmasıdır. Irak halkıyla birlikte hükümetin performansını izleyecek ve Irak tamamen özgürleşene kadar işgalcilere karşı direnmeye devam edeceğiz. Hükümetten ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesi için işgalcilerin sınır dışı edilmesini, onların kuzeyden güneye kadar ülkeden çıkarılmasını ve Amerika, İsrail ve Türk askeri uçaklarının Irak hava sahasına saldırmasının önlenmesini görev olarak kabul etmesini rica ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri. Değerli dinleyiciler, İran'ın korunan yaban hayatı bölgeleri adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Tahran eyaletinin Sorhehisar ve Hocir milli parklarını tanıttık.
Bu bölümde Orta Elborz bölgesinde ve Yüksek Damavand Dağı'nın güneybatı eteğinin yakınında yer alan ve İran'ın doğal ve hayret verici bölgelerinden biri olan Lar milli parkıyla tanışacağız.
...27.788 hektar alana sahip bu milli park, Tahran'ın doğusuna 70 kilometre uzaklıkta yer alan bir alanda Damavand zirvesinin batı eteğinde bulunuyor. Damavand Dağı'nın kuzeydoğusuna doğru güneybatı ucundaki bir vadiden oluşan şirin bir bölge. Bu bölge ikliminin iyi olması sebebiyle uzun zamandan beri sıcak mevsimde kralların kamplarıydı.
İran Çevreyi Koruma Yüksek Konseyi'nin düzenlemesine göre 1982'den beri koruma alanı olarak yönetilen Lar Milli Parkı dağ habitatlarının tipik bir örneğidir. Bu park nemli ve soğuk yüksekliklerden oluşmuştur.
Lar Ovası'nın her tarafında yüksek dağlar vardır ve Damavand Dağı, Div Asyap Dağı, Yehkemer Dağı, Golizert Dağı, Pehenek Dağı, Zireşki Dağı, Kemerdeş Dağı, Nemek Kuser Dağı, Siyah Çal Dağı, Aru Dağı, Espi Kelek Dağı, Kafir Rah Dağı ve Kebut Dağı'ndan ibarettir.
Uygun iklimi, birçok nehri ve yoğun bitki örtüsü nedeniyle Lar Ovası büyük bir hayvan çeşitliliğine sahiptir. Ve Orta Elborz bölgesinin hemen hemen tüm hayvan ve bitkileri bu parkta bulunur. Bu arada dünyadaki en nadir sucul türlerden biri olan kahverengi ala balığın varlığı bu koleksiyonun önemini iki katına çıkarıyor.
Thank you.